Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Mart 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Hidayet Erdoğan imzalı Ekran Çağındaki İmtihanımız, Görünür Olma Şehvetinin Sınırları başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsan görülmek ister. Bu arzu bir zaaf değil, yaratılışa yerleştirilmiş fıtri bir ihtiyaçtır. Bazen insan kendini bir bakışta, bir iltifatta, bir kabulde, okuduğu bir yazıda, duyduğu bir hikmette tanımaya başlar. Varlığını, değerini ve sınırlarını ötekinin aynasında fark eder. Günümüz nefis bilimcileri bunu insandaki aynalanma ihtiyacı olarak tanımlıyorlar. Bu ihtiyaç, insanın benliğini inşa eden en temel dinamiklerden biridir. Ne var ki her fıtri ihtiyaç gibi aynalanmada doğru zemine oturtulmadığında zararlı hale gelebilir. İnsanı kemale götürmesi gerekirken, nefsin palazlanmasına, huzura ulaştırması gerekirken, doyumsuzluğa ve ruhi açlığa neden olur. Bugün yaşadığımız doyumsuzluk krizi bu ihtiyacın yanlış aynalarda giderilmeye çalışılmasıdır. Aynalanma nedir, ne değildir? Aynalanma insanın ben buradayım, görülüyorum ve yerim var duygusunu edinmesidir. Bu duygu olmadan insan ya içine kapanır ya da sürekli kendini ispat etmeye çalışır. Sağlıklı aynalanma kişiye sükunet, denge ve özdeğer kazandırır. Ancak aynalanma, alkış, beğeni ve sürekli takdir anlamına gelmez. Aksine yalnızca dış onaya bağlanan aynalanma, kişiyi başkalarının nazarına, iltifatına ve ilgisine tesir eder. Bu noktada insan değerini kendi içindeki kıymetlerde değil, başkalarının bakışlarında arar. Beğeni arttıkça rahatlamaz, aksine daha fazlasına ihtiyaç duyar. Çünkü sahte ayna aldatır. Sosyal medya sahipleri insanın bu aynalanma ihtiyacını fark etmiş ve bu fıtri ihtiyacı bir fırsata çevirmişlerdir. İnsanın görünürlüğünü yani zuhur iştahını kolayca giderebileceği bir zemine dönüştürmüşlerdir. Görülmek, fark edilmek, takdir edilmek artık bir emek değil, bir sunum meselesi haline gelmiştir. Bir fotoğraf, bir cümle, duygulu bir an. Ve ardından sayılar, beğeniler, yorumlar, takipçiler. Bu sayılar nefse şunu fısıldar: değerlisin ama sadece görünür olduğun kadar. İşte imtihan tam da burada başlar. İnsan aynalanma ihtiyacını sahte yerlerde hızla giderdiğinde iç dünyası beslenmez, yalnızca uyarılır. Sürekli görülmek isteyen benlik sessizliğe tahammül edemez. Kalp huzuru kaybeder, hatta zihin kısa mesafeli hayallerin peşinde bölünür, hafıza zarar görür. Çünkü artık baktığı ayna kendisini, ruhunu değil, nefsini büyütmektedir. İslam, insanın aynalanma ihtiyacını inkar etmez, onu yerine yerleştirir. Mümin kardeşinin aynasıdır buyuran Resulullah Efendimiz, hem bir müminin kardeşine temiz ve berrak bir ayna olmasına hem de diğer mümin kardeşler aynasına bakıp kendine çeki düzen vermesini teşvik ederek bu fıtri ihtiyaca dikkat çekmiştir. Aynı şekilde insanların değişken bakışlarını bir tarafa bırakıp onlara Allah'ın daimi nazarını hatırlatır. Kur'an'ın inşa ettiği insan tasavvurunda mümin başıboş değildir. Görülmediği bir an yoktur. Yalnız kaldığını sandığı yerde bile Rabbinin ilmi ve nazarı altındadır. O gözlerin hain bakışını da bilir, kalplerin gizlediklerini de. Mü'min 19. Bu idrak insanın aynalanma ihtiyacını en derin ve en güvenli noktaya taşır. Çünkü Allah'ın nazarında değer yalnızca suretler değil, içinde niyet, ihlas, amel ve istikrar barındıran siretlerdir. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem meşhur Cibril hadisinde tarif ettiği ihsan hali ise aynalanma ihtiyacının kemale erdiği noktadır. İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görmektedir. Bu bilinç insanın iç dünyasında köklü bir dönüşüm oluşturur. Bu yolda çaba sarf eden ve ilerleme kaydeden kişi artık fiillerini görülmek için yapmaz, görüldüğünü bilerek yapar. Bu benliği şişiren bir fark edilme değil, kalbi sakinleştiren bir huzurdur. İhsan kıvamının yerleşik bir kültür olduğu toplumlarda şikayetler azalmış, üretimler kaliteli hale gelmiş, ticarette aldatma, siyasette yalan ve boş vaat, ilimde oyalanma, hizmette minnet yükleme kalmamıştır. Allah'ın görmesinden huzur bulan insan alkışa muhtaç olmaz. Takdir gelmeyince yıkılmaz. Gizlide de istikrarını korur, açıkta da. Çünkü aynası sabittir, kırılmaz, kaybolmaz. Aynalanma ihtiyacı yanlış zeminlerde giderildiğinde bir takım ahlaki ve ruhi bozulmalar ortaya çıkar. Riya, görülmek için yapılan ibadet. Teşhir, değer üretmek yerine dikkat çekme. Tükenmişlik, irade ve niyetin pörsüdüğü, anlamını yitirmiş bir sürekli performans hali içinde görünme. Tatminsizlik, beğeni artsa bile iç boşluğun dolmaması. Bu haller, insanı Allah'tan uzaklaştırdığı gibi kendisine de yabancılaştırır. Kişi bir süre sonra kim olduğunu değil, nasıl göründüğünü düşünmeye başlar. Sosyal medyada duruş mümkün mü? Mesele sosyal medyayı tamamen terk etmek değildir. Asıl mesele hangi aynaya baktığımızdır. Eğer insan paylaşırken onay bekliyorsa, görülmediğinde değersiz hissediyorsa, sessizlikten rahatsız oluyorsa, aynalanma ihtiyacı yanlış yerde gideriliyor demektir. Fakat kişi görünürlükte değil, niyette sabitse, sosyal medya bir araç olmaktan öteye geçmez. Asıl aynası değişmediği için kalbi de savrulmaz. İnsan aynalanmaya muhtaçtır. Bu bir zayıflık değil, yaratılış gerçeğidir. Ancak bu ihtiyacın yönü belirleyicidir. İnsan ya fanilerin aynasında yorulur ya da Allah'ın nazarında sükunet bulur. Müminlerin birbirine imasıyla, ifadesiyle, yaşantısıyla sürekli Allah için hakkı hatırlatması, ihsan kıvamında kulluk, aynalanma ihtiyacını bastırmaz, terbiye eder, insanı görünür kılmaz, derinleştirir. Bu çerçevede yazarların kitap ya da makalelerini tanıtması, sanatçıların eserlerini teşhir etmesi, mezuniyet, icazet merasimleri, açılış törenleri, kısmen fuarlar, pazarlar, her biri insanın kendini anlatıp varlığını ishar etme, geri bildirim alarak bir aynaya bakıp aynalanma arzusundan kaynaklanan fıtri ihtiyaçlardır. Önemli olan böyle durumlarda amellerin hak katında niyetlere göre değerlendirileceğini bilip güzellikleri hakkın ihsanına, hataları da kendi nefsimize havale ederek lütuf ve ihsanlara karşı bir şükür, hamd, hatalara ve muhtemel kibir, ucub ve benzeri nefsani hastalıklara karşı da bir istiğfar halinde olabilmektir. Son olarak ekran çağında asıl imtihanımız şudur. Hak tarafından görüldüğünü bilen olma şuuruna, her ne olursa olsun görünen olmalıyım anlayışından daha çok ehemmiyet verebilecek miyiz? Değerli dinleyenlerimiz, Hidayet Erdoğan'ın kaleme aldığı ekran çağındaki imtihanımız, görünür olma şehvetinin sınırları başlıklı yazıyı paylaştık. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Adem Şahin imzalı Çilehane Yokuşu başlıklı yazıyı paylaşacağız sizinle. Anadolu'da düğünlere giden bir çalgıcı evleneceği kızın gassal olmasını istemiş. Sebebini soranlara, ben düğünlere giderim, o cenazelere böylece geçinip gideriz demiş. Gün, gece ve gündüzden yaşamak sevinç ve kederden oluşur. Yollar da böyledir, bazen düz olur, bazen yokuş. divan edebiyatında dünya darül mihnet, sıkıntı diyarı olarak nitelenir. Ağlayarak gelinen ve modası hiç değişmeyen bezle terk edilen dünyada caminin adının çilehane olmasına şaşılmaz. Caminin ismi çilehanedir, tamam. Dünyada neresi çilehane değildir? İnsanın toprağına 40 yıl hüzün, bir yılda mutluluk yağmuru yağmış. O yüzden insanın mutluluğu daha az olurmuş. Ömrün yarısı cefa, yarısı sefa diyenler, keşke dediğiniz gibi olsaydı. Ömrün sefası, pirincin içindeki taşlar gibi görünmez olmuş. Çocukluğumuz çilli bom bom şarkısı gibi geride kaldı. Biraz büyüdük, çile bülbülüm çile duyuldu. Biraz daha ilerleyince çilehane yokuşunun bestesiz, güftesiz terennümü başladı. Mevlana dinle neyden diye başlar. Ney konuşur da çilehane camii ve hüdayi türbesi hep susar mı? Gönül dili ve edebiyatı diye görünmeyen üniversitede bir ders okutulurmuş. Sonu haneyle biten ne varsa insan içindir. Doğumhane, ameliyathane, cephane, yazıhane. Çil çil kubbeler serpen o mübarek ordular çilehanelerle yerin altını da imar etmiş. Annem köyden gelen birisinin şehirde dondurma yedikten sonra külahını dondurmacıya iade ettiğini anlatırdı. Yakın geçmişten Nasrettin Hoca zamanına gidelim. Şehre ilk defa inen biri caminin minaresine hayretle bakarak Nasrettin Hoca'ya bunu nasıl yaparlar diye sorar. Hoca da kuyuyu ters çevirirler olur biter der. Çilehane Camii'nin minaresi tam 29,40 metredir. Yakınında 369 metre uzunluğuyla Avrupa'nın en yüksek kulesi Çamlıca vardır. İki kuyu ters çevrilmiş, biri minare, diğeri kule olmuş. 29,40 metrelik kuyudan su çıkarmak kolaydır. 369 metreden kolay mı? Kuleye çıkanlar yukarıda dört dönerek etrafa bakar. Camide olanlarsa bütün yönlerden yüz çevirerek secdeye kapanır. Kuledekiler ne arar, secdedekiler ne bulur? Sadece bakmak için çıkılan kuleye çıkmak ücretlidir. Görmek isteyen camiye buyurmalıdır. Beled suresinde yokuş Akabe ile ifade edilir. Akabe sert ve dik yokuştur. Köle azat etmek, kıtlık zamanında açlıktan ölüm korkusu yaşandığı bir anda fakiri ve yetimi doyurmaktır. Çilehane yokuşu da Hüdayi yokuşu gibi nefes nefese mi bıraktı? Yokuşların şanındandır terletmek ve yormak. Düz ovada da yaşasan akabeler yani dik yokuşlar her zaman olacaktır. Aksi inatçı, ahlaksız ve kararsız insanlar da dik yokuş değil midir? Öldürmeyen yokuş kuvvetlendirir. Yokuşta çekilen sıkıntılar da fanidir, bitimlidir. Acılarım kaç gün sürer? 40 gün. 40 gün sonra geçer mi? Geçmez ama alıştığın için duymayacaksın. Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. Yokuşa yenilmeyen insan da nasipsiz kalmaz. Yokuşu çıkıp Çilehane Camii'ne girerseniz sizi kar sessizliği ve güvercin ürkekliği karşılar. Alıp verilen nefesinizin bile müthiş bir gürültü çıkardığını duyar, suçluluk duygusuyla nefes almamaya çalışırsınız. Tavaf, Kâbe sola alınarak başlar. Tavaf esnasında kalp sola çeker. Çilehane Camii'nde de cami boş olsa bile göz ve gönül sol en ön safa kayar. Çilehane Camii'nde de kalp hep sola çeker. Her camide bir tavus kuşu, bir zümrüdü anka ve süt beyaz bir kuğu her zaman vardır. Filan yerde tatlı ye, çay iç, kahvesi süper deriz. Filan camide mutlaka bir namaz kıl, çok huzurludur diyeceğimiz göz aydınlığı camilerimiz de olmalı. Hüdayi türbesinin önündeki duvarda kedi maması tabağı ağzına kadar dolu. Kediler yok etrafta. Sadece türbe önünde değil, her yerde yenilmeyi bekleyen kedi ve köpek mamaları var. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında, sağlarında, sollarında. Siz hiç koşan, ağaca tırmanan, birbirini kovalayan kediler gördünüz mü bu şehirde? Yazında, kışında arabaların üzerinde yemeğe doymuş, tembelliğe doymamış, gözleri yarı açık, ters ters bakarlar. Der Saadet'in kedileri böyle mi olurmuş? Obez, ruhsuz, duygusuz, ilgisiz. İnsanlar mı kedilerin ataletinden nasiplenmiş yoksa kediler mi insanların rehavetinden etkilenmiş bilmiyorum. Hadis-i şerife göre cehennem şehvetlerle, cennetse zorluklarla çevrelenmiştir. Zorluklara katlanan cennete gider, şehvetlerine dadanansa cehenneme. Formül bu kadar basittir. İnsan çileyle güzelleşir, çilehanede olgunlaşır. Çile çekmeyen peygamber var mıdır? Tohum çatlarken, hayvan doğururken, yılan kabuğunu değiştirirken çile çeker. Zamane problemidir, konfor alanından çıkamamak, çileye talip olmamak. Konfor alanından çıkmak, kılletle yani azaltmakla olur. Kılleti taam, kılleti menam, kılleti kelam, az yemek, az uyumak, az konuşmak demişler. Bunun bir ilavesi daha olmalı mutlaka. Kılleti ekran, yani ekranda geçen süreyi azaltmak. Yokuşlara karşı en etkili silah aşktır. Aşık, Bağdat'ı uzak görmüyor da yokuşları zor mu görecek? Bazıları Kasım'da aşk başkadır diyerek ekranlara bakar. Ocak'ta aşk başkadır diye başlayıp Aralık'ta aşk başkadır diye yılı bitirenler de var. Her zamanda aşk başkadır, zaman yoktur, aşk vardır, aşksız an yoktur diyenler de. Çileden nasipsiz insan olmaz. Günümüz insanı internet yorgunu, son dakika haber bezgini, WhatsApp bitkini, video, eğlence ve manipülasyon hasizidir. Arapça zeval kelimesine ek getirerek zevallı, zavallı yapmışız. Zeval, eksilmek, tükenmek anlamına gelir. Zevallı da tükenen demektir. Aldığı her nefeste eksildiği ve tükendiği için insana da zevallı denir. Herkes nerelisin sorusuna başka başka cevap verir. Hepimizin ortak cevabı şudur: zevallıyız. Allah devletimize zeval vermesin. Allah muhabbetimize de zeval vermesin. Ya dayak yememiş ya sayı saymasını bilmiyor deyimi kullanılır. Ya yokuş çıkmamış ya da yokuşun ne olduğunu bilmiyor tayfasından olmamak lazım. Pazar sabahları Hüdayi Camii'nde zikir var. Sonrasında da çorba. Adana Ulu Camii'nde de pazar sabahları zikir ve çorba var. Arayan zikrini de bulur, çorbasını da, belasını da. Pazar sabahları hep geç kalkılarak israf mı edilecek? Pazar sabahları erken kalkmak da zor ve dik bir yokuştur. Adem Şahin'in kaleme aldığı Çilehane Yokuşu başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak Hüseyin Ceven imzalı Kendine Doğru Bir Yol başlıklı yazıyı paylaşacağız Sesli Dergi'de. Bir yol değil midir insanın hayat boyu yürümek zorunda olduğu? Gençlikte hız vardır, zamanla ise muhasebe duygusu gelişir. Yıllar geçtikçe insan yalnızca nereye gidiyorum sorusunu değil, nasıl bir hayat yaşadım sorusunu da sormaya başlar. Başarı, görünürlük ve güç arayışı yerini daha derin bir sorgulamaya bırakır. Hayat deneyimi arttıkça insan iç dünyasıyla daha bilinçli bir yüzleşmeye davet edilir. Hep ileriye doğru yürümemiz gerektiği söylenir bize. Daha başarılı, daha güçlü, daha görünür olmamız beklenir. Peki hiç durup şunu sorduk mu? Kendimize doğru yürüyor muyuz? Psikoloji bize şunu söyler: İnsan kendini tanımadan yönünü belirleyemez. Kimlik, başkalarının beklentilerine verilen cevaplarla değil, insanın kendisiyle kurduğu ilişkiyle şekillenir. Zaman geçtikçe roller çoğalır. Ebeveynlik, yön verme, sorumluluk üstlenme, rehberlik etme. Ancak roller arttıkça insanın özüyle teması azalabilir. Bu ilişki kurulmadığındaysa içsel bir dağınıklık başlar. Ne istediğimizi bilmeden ilerler, neden yorulduğumuzu anlayamayız. Oysa kendimize doğru giden bu yol sanıldığı gibi karanlık değildir. Aksine en tanıdık ve en aydınlık yoldur. Çünkü insan kendini tanıdıkça sakinleşir. Güçlü ve zayıf yanlarını fark ettikçe hayata dair daha gerçekçi bir duruş geliştirir. Olgunluk dönemi yalnızca üretme değil, değer üretme arzusunun güçlendiği bir evredir. İnsan kendine yaklaştıkça çevresini de daha net görmeye başlar. Artık sadece ben kimim sorusu değil, ben bu hayatın neresindeyim sorusu da belirir. Bu soru hayatın ilerleyen safhalarında daha güçlü bir yankı bulur. İşte bu soru insanı gönüllülüğe yaklaştırır. Gönüllülük insanın kendi sınırlarını aşarak başka hayatlara temas ettiği bir alandır. Deneyim arttıkça gönüllülük yalnızca destek olmak değil, birikimi aktarmak, rehberlik etmek ve iz bırakmak anlamına gelir. Sivil toplum alanı bu anlamda güçlü bir zemin sunar. Gençlikte gönüllülük bir keşif alanı iken zamanla bir anlam alanına dönüşür. Bu yüzden gönüllülük bir CV satırından çok daha fazlasıdır. Belki de kimlik dediğimiz şey bir unvan, bir etiket ya da tek başına verilen bir mücadele değildir. Belki de kimlik geriye dönüp bakıldığında hayatıma ne kattım, kimlere dokundum sorusuna verilen cevaptır. Belki de kimlik, başkasının yükünü paylaşırken, bir yaraya merhem olurken sessizce ben de buradayım diyebilmektir. Arayıştan aksiyona, benden bize. Belki de en kıymetli yolculuk budur. İnsanın kendini tanıma cesaretiyle başladığı, anlamı yalnızca kendi içinde değil, başkalarıyla kurduğu bağlarda da aradığı, hayatı sadece yaşamak değil, hakkıyla taşımak istediği bir yolculuk. Çünkü insan kendine doğru yürüdükçe yalnızca kimliğini bulmaz, aynı zamanda sorumluluğunu da fark eder. Ve belki de bütün mesele tam olarak burada başlar. Kendimizi ararken başkalarına dokunabildiğimiz, kendimize doğru yürürken dünyaya küçük de olsa bir katkı sunabildiğimiz ve her iyiliği bir emanet bilinci ve ahlaki sorumlulukla taşıyıp aslında Rabbimize doğru atılmış bir adım olduğunu idrak edebildiğimiz yol. Değerli dinleyenlerimiz, Hüseyin Ceven'in kaleme aldığı Kendine Doğru Bir Yol başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak bu akşam. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Mart 2026 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.